Ayrım 34. Aziz Tunç. Maraş Kıyımı. Sayfa 458. İddia 2. Ökkeşkenger'in beraati. Bilindiği gibi Ökkeşkenger'in söz konusu tartışmalarda en çok üzerinde durduğu konulardan birisi de kendisinin beraat etmiş olmasıdır. Diline dolamış her ortamda ben beraat ettim, onun için beni neden suçluyorsunuz diyor. Konuyu bilmeyenler bu durumu haklılığını ortaya koymaya çalışan birisinin masum bir talebi olarak görebilirler. Halbuki yanıltma tam burada başlamaktadır. Ökkeşkenger, Maraş katliamı ile ilgili yapılan tartışmalarda daha önce belirtilen özel düzenlemeler sonucu beraat etmişliğini masum bir hak talebi olarak ele almamakta, katliamı meşru göstermenin aracı olarak kullanmaya çalışmaktadır. Sorun sadece masum bir beraat etmiş olmakla sınırlı kalsa tartışmanın içeriği de boyutu da farklı olacaktır. Mevcut durumda Ökkeşkenger beraat etmişliği üzerinde sürdürülen tartışmalarda Maraş katliamını meşru ve haklı bir tepki olarak göstermeye, devrimciler tarafından yapıldığını ispat etmeye çalışmakta, katliamcı politikaların savunuculuğunu yapmaktadır. Gerçekten masum olan sıradan hiç kimse katliamı devrimcilerin yaptığını ileri sürerek ve ırkçılığı savunarak masumiyetini ispat edemez. Masumiyet gibi son derece pozitif etki yaratan tertemiz bir kavram bu şekilde kirletilmemelidir. Ökkeşkenger, Maraş katliamına yol açan hazırlık saldırılarından biri olan Çiçek Sineması'na atılan patlayıcı davasında ve diğer davalarda beraat ettirilmiştir. Bu reel durumdur. Zaten kimsenin Ökkeşkenger'in beraat etmediğini iddia etmesi söz konusu değildir. Veya bunun üzerinde yapılacak olan tartışma, kazandıran, gerçekleri açığa çıkartan bir tartışma değildir. Sorunun iki yönü bulunmaktadır. Birisi, tam da Ökkeşkenger'in kendisini haklı çıkartmak amacıyla kullandığı, beraat etmiş olması ile ilgilidir. Sıkı Yönetim Mahkemesi'nin ne kadar hukuki olduğu bir yana, Maraş katliamı gibi illegal operasyonlarda bu tür özel uygulamaların yapıldığı bilenler için bir sır değildir. Bugün sorgulanması ve tartışılması gereken şaibeli beraat kararı, siyasal mücadelenin ilgisizliğinden ve yetmezliğinden dolayı Ökkeşkenger tarafından meşruiyetini ispat etmek için kullanılmaktadır. Halbuki Maraş katliamı davası, daha önce gördüğümüz gibi illegal güçlerin müdahalesiyle gerçek katliamcıların açığa çıkartılmaması ve yargılanmaması üzerinde şekillenmiş ve sonuçlandırılmıştır. Gerçekleştirilen çeşitli yorumlamalarla katliamın fiilen başlamasına yol açan bütün hazırlık saldırıları sıradan ve adli vakalar durumuna indirgenmiş ve mahkeme kararını buna göre vermiştir. Yapılan bu hukuki düzenleme ile Ökkeşkenger zaten ta başından kurtarılmıştı. Yani Ökkeşkenger beraat etmemiş olsaydı bile yapılan hukuksal yorumla sadece sıradan patlayıcı atma suçundan yargılanacak ve belki de yattığı süreden daha az bir süre yatıp çıkacaktı. Onun için Ökkeşkenger'in mahkumiyeti üzerinden sorunu ele almak katliamcı politikalara karşı mücadelede bir ilerleme sağlamayacaktır. Esas olan katliamcı politikalarla hesaplaşmaktır. Bir diğer boyut ise başka bir bölümde değindiğimiz gibi böyle durumlarda yargılanmaların tek başına bir anlam ifade etmemiş olduğudur. Katliamcıların yargılanması ve cezalandırılmaları katliamcı politikaların mahkumiyetine yol açmıyorsa, bunu sağlamıyorsa geriye kalan tek tek bireylerin ceza almış olmalarıdır ki katliamcı politikalar sürdüğü sürece bu tür yargılama ve cezalandırmalarda caydırıcı bir sonuç çıkmamaktadır. Aynı şekilde hiç yargılanmayan hatta taltif edilen yığınla katliamcının varlığı da biliniyor. Tarihte ve yakın dönemde katliamlarında yapılan yargılamaların sonuçları aynı olmuştur. Her katliam sonrasında bazıları yargılanmış ve ceza almıştır. Ancak bu cezalandırmalar caydırıcı bir etki yapmamış, illegal güçler ihtiyaç duyduklarında tekrar katliamlar yapabilmişlerdir. Bu tür yargılamalarda kimin yargılanıp yargılanmayacağını belirleyen yine katliamcı illegal yapılar olmaktadır. Katliamcı politikaların teşhir olmasına, açığa çıkmasına yol açacak olan hiç kimse yargılanmamaktadır. Çünkü böyle bir gelişme katliamcı politikaların zorlanması demektir. Ama kitlelerin tepkilerini kontrol altına almak için sıradan birçok katliamcı yakalanıp yargılanabilmekte, cezalandırılabilmektedir. Yargılanan katliamcıların birçoğu ise zaman içinde illegal güçler tarafından sahiplenilmekte, onurlandırılmaktadırlar. Sonuçta katliam yargılamalarında katliamcı politikalar belirleyici olmaktadır. Bu nedenle Ökkeşkenger'in beraat etmiş olmasını Maraş katliamına yol açan politikalardan bağımsız veya onun üstünde bir olay olarak Ökkeşkenger sorunu gibi ele almak ve tartışmak doğru değildir. Ökkeşkenger ceza alıp yıllarca yatmış da olabilirdi. Böyle bir durum tek başına neyi değiştirecekti? Dolayısıyla Maraş katliamı ile ilgili tartışmaların böyle bir noktada sürdürülmesi anlamlı ve faydalı değildir. Bu tür tartışmalar sınırlayan, darlaştıran ve Ökkeşkenger'in müdahil olmasına yol açacak gündemleşmesine hizmet eden bir sonuç yaratmaktadır. Oysa sorun tek başına herhangi birisinin yargılanması veya ceza alması gibi basit bir sorun olarak görülmemelidir, görülemez. Elbette bu yaklaşım Ökkeş Kenger'in yargılanmasının tartışılmaması, gerçeklerin açığa çıkartılmaması anlamına gelmez. Ökkeş Kenger'in yargılanması ve beraatı sorunu bu çerçevede ve bu bakış açısıyla ele alındığında önce Ökkeş Kenger'in yaptığı bir propagandanın çürüklüğünün açığa çıkartılması gerekmektedir. Yapılan tartışmalarda öyle bir hava yaratılmaktadır ki sanki hiçbir şey yokken ve sanki özel bir düşmanlıktan dolayı buluna Ökkeş Kenger bulunmuş ve hiç ilgisi olmadığı halde yapılan bir komple ile Ökkeş Kenger cezaevinde yatırılmış, işkenceye maruz kalmış, mağdur edilmiştir. Bir an için komplocu bir yapının var olduğunu ve bu yapının da böyle bir komplo yapmak istediğini kabul etsek bile bu yapının komplo yapacağı en son kişi Ökkeş Kenger'dir. Çünkü Ökkeş Kenger o dönemde söz konusu ÜGD yapılanmasında en aşağılarda en önemsiz konumda yer almaktadır. Ve komplo yapılması için hiç ama hiçbir özelliği yoktur. Belirtilmesi gereken diğer bir husus da Ökkeş Kenger'in yargılandığı tek suç sanıldığı gibi sadece 19 Aralık'ta sinemaya bomba atılması değildir. Ökkeş Kenger ayrıca 23 Aralık'ta yani katliamın en vahşi gününde Mağaralı Mahallesi'ne, Yörük Selim Mahallesi'ne yapılan saldırılardan dolayı da yargılanmıştır. Bu bilgi maalesef kamuoyu tarafından bilinmediği için Ökkeş Kenger sadece sinemaya patlayıcı atılması üzerinde tartışmaları sürdürmekte, böylece içini kolaylaştırmaktadır. Yapılan bu açıklamalardan hareketle konunun diğer ayrıntılarına geçmeden bir noktanın daha belirtilmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak yazılanlar hukuksal bir gelişme beklentisine yol açsın veya açmasın, tek hatta asıl amaç bu değildir. Bu yazılanlarla yapılmak istenen, unutturulmaya çalışılan, gizlenmek istenen gerçek olguların kamuoyunun bilgisine sunulmasıdır. Ayrıca katliamcı yapı ve politikalarla doğru bir hatta mücadele edilmesine katkı sunmak amaçlanmaktadır. Bu çerçevede yargılamaları ve sonucuna nasıl gidildiğini, yani Ökkeş Kenger'in nasıl beraat ettiğini inceleyebiliriz. Önce sıkı yönetim savcılığının iddianamesi ve esas hakkındaki mütalasını, sonra buna dayanarak Ökkeş Kenger'in ve diğer ilgililerin ifadelerini, tutanakları ve mahkemenin kararını okuyucunun konuya hakim olması için kısaltarak buraya alıyoruz. Gerekçeli kararda Çiçek Sineması'na patlayıcı madde atılması başlığı altında Maraş olayları gerekçeli karar sayfa 343, iddianameye atfen yazılan, esas hakkındaki mütalada tekrarlanan Ökkeş Kenger hakkındaki iddialar yargılamalara dayanak olmak üzere şu şekilde ifade edilmektedir. ÜGD Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Mehmet Leplebici ve 2. Başkanı Mustafa Kanlıdere'den aldığı halkı sol çevrelerin aleyhine kışkırtmak için solcuların attığı süsü verilerek tahrip gücü az bir dinamiti Çiçek Sineması salonuna patlatılması yolundaki emir ve talimat uyarınca 18 Aralık 1978 günü Şekerli Camii'ne giderek caminin tuvaletinde aldığı yarım dinamit lokumunu 19 Aralık 1978 günü saat 20.50 sıralarında Çiçek Sineması'nın balkonunda sinema salonunun ön tarafına fırlatarak patlattığından bahisle ilgili maddelerle cezalandırılması istenmektedir. Ayrıca 23 Aralık 1978 günü yolda adam döverek sağa sola ateş ederek Mağaralı Mahallesi'ne gelen 25-30 kişilik saldırgan grubun liderliğini yaparak isyan ve kıtalet sebebiyet verdiği ve aynı gün olaylarda kullanılması için diğer bir sanık Mehmet Fuat Şerement'e bir tabanca verdiği iddia edilmektedir. Maraş olayları gerekçeli karar sayfa 343. Bu iddialara karşı Ökkeş Kenger yakalandıktan kısa süre sonra kendi el yazısıyla yazdığı 14 Ocak 1979 tarihli ifadesinde Ülkücü Gençlik Derneği Kahramanmaraş Şubesi üyesi ve çaycısı olduğunu, 18 Aralık 1978 Pazartesi günü dernek 2. Başkanı Mustafa Kanlıdere'nin 1. Başkan Sanık Mehmet Leplebici ile görüştükten sonra halkı kışkırtmak, tahrik etmek ve isyanı sağlamak için solcuların attığı süsü verilerek tahrip gücü az bir dinamitin sinemada atılması için Mustafa Tecirli ile kendisine emir verdiğini ve saat 15'te Şekerli Camii'ne gelip dinamiti almalarını söylediğini, bu arada 1. Başkanın Sanık Mehmet Leplebici Ankara Genel Merkez'e gittiğini, saat 15'te Şekerli Camii'nin tuvaletine giderek bir beze ve ayrıca bir gazete parçasına sarılarak kağıt torba içine konmuş olan ve 10 cm uzunluğunda siyah fitili bulunan dinamiti alarak Boğazkesen Camii'nde Mustafa Tecirli'ye salı günü getirmesi için verdiğini, saat 20.10'da sinemaya giderek Mustafa Tecirli tarafından beklenmesi söylenen sanık Yunus İlhan'a dinamiti verdiklerini, Mustafa Tecirli'nin dinamiti ön sıralara atmasını, kendisinin de ön sıraların daha sakin olduğunu, film arasında dinamiti atmasını sanık Yunus İlhan'a söylediklerini, saat 20.45 sıralarında ara verildiğinde patlamanın olduğunu, halkı tahrik etmek için kanımız aksa da zafer İslam'ın, kahrolsun komünistler gibi sloganların atılmaya başlandığını, bu görevin Mustafa Ekici'ye verildiğini, yanında sanık Mustafa Özdemir'in de olduğunu, belediye arabasıyla daha önceden getirilen eski Büyük Ülkü Derneği'nin arkasına bırakılan 50 santimetre uzunluğunda yuvarlak sopaların sinemada bulunan grup tarafından alındığını söylemektedir. Maraş olayları gerekçeli karar sayfa 343-344. Ökkeş Kenger kendi el yazısıyla yazdığı ve sinemaya atılan patlayıcı provokasyonunu en ince ayrıntılarına kadar anlattığı bu ifadesinden 4 gün sonra Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan 18 Ocak 1979 tarihli ifadesinde ise 18 Aralık 1978 Pazartesi günü 2. Başkan Mustafa Kanlıdere'nin halkı sol çevreler aleyhine kışkırtmak için solcuların attığı süsü verilerek sinemaya tahrip gücü az bir dinamit atmaya karar verildiğini belirterek bu dinamitin atılması için kendisine ve Mustafa Tecirli'ye emir verdiğini ve o gün saat 15'te Şekerli Camii'ne giderek dinamiti almalarını, kendisinin köye gideceğini söylediğini, bu sırada 1. Başkan Mehmet Deplebici'nin Ankara'ya genel merkeze gittiğini, o gün Mustafa Tecirli ile beraber camiye giderek tuvalette 2. Başkan Mustafa Kanlıdere'den dinamiti aldığını, dinamitin dışına bez ve gazete sarılmış bir kağıt torba içine konulmuş olduğunu ve 10 santimetre kadar siyah fitilinin bulunduğunu, dinamiti Boğazkesen Camii'nin orada Mustafa Tecirli'ye vererek salı günü getirmesini söylediğini, daha önceden Mustafa Tecirli'nin tembih ettiği sanık Yunus İlhan'a sinemanın tuvaletinde dinamiti verdiklerini ve ön sıralara atmasını söylediklerini, saat 20.45'te sinema ara verdiği sırada patlamanın olduğunu, halkı tahrik edici ve bombanın solcular tarafından atıldığını ima edecek şekilde "Kanımız aksa da zafer İslam'ın, kahrolsun komünistler" gibi sloganların söylenmeye başlandığını, slogan attırma ve halkı tahrik etme görevini Mustafa Ekici ve Mustafa Özdemir'e verildiğini, sinemadan çıkanların eski Büyük Ülkü Derneği civarına belediye tarafından daha önce hazırlanıp bir araba ile bırakıldığını, duyduğu sopaları aldıklarını belirtmektedir. Maraş olayları gerekçeli karar sayfa 344-345. Beraat eden Ökkeş Kenger, yukarıya alınan ifadelerini toplam 14 günlük gözaltı süresinde vermiştir. Bu süre içinde Ökkeş Kenger, gördüğü sözde yoğun işkenceler sonucunda bu ifadelerdeki ikrar ve itirafları yaptığını ileri sürmektedir. Ökkeş Kenger'in bu iddiasının doğruluğuna ve yanlışlığına dair bir fikir sahibi olmak için bazı hatırlatmaların yapılması gerekmektedir. Yapılmayan bir fiilden dolayı işkence sonucu alınan itiraf ve ikrarlar bu ülkede yaşayanlar tarafından bilinir. Bu tür ikrar veya itiraflarda işkencecileri de boşluğa düşüren en temel sorun ayrıntılarda meydana gelen tutarsızlıklar ve çelişkilerdir. İşkenceciler işkence sonucu birisine bir suçu itiraf ettirmeye çalışırken gerek işkenceyi gören suçu işlemediği için gerek işkenceciler bütün ayrıntılara hakim olamadıkları için çoğu zaman bu yolla elde edilen itiraf ve ikrarlarda çelişkiler ve tutarsızlıklar oluşmaktadır. Ancak görüldüğü gibi Ökkeş Kenger'in ifadelerinde en küçük bir tutarsızlık, en küçük bir çelişki söz konusu değildir. Sinemaya atılan patlayıcı ile ilgisi olmadığını iddia eden Ökkeş Kenger, ne hikmetse bütün ayrıntıları dakikası dakikasına tüm süreçleri ve ilişkileriyle anlatabilmekte, en küçük bir boşluk, çelişki yaşamamaktadır. En usta senaryo yazarları bile bu kadar ayrıntıyı bu düzenlilikte ve uyum içinde ifade etmekte zorlanırlar. Bu belirlemeden sonra devam edelim. Konuyla ilgili yargılanan Yunus İlhan'ın polis tarafından alınan 20 Ocak 1979 tarihli ifadesinde daha önceden tanıdığı sanık Ökkeş Kenger'in 17 Aralık 1978 Pazar günü kendisine "Biz Kahramanmaraş'ı düzelteceğiz. Çiçek sinemasındaki film ülkücüleri savunuyor. Sana da iş düşüyor. Bir görev versek yapar mısın?" dediğini, kendisinin "Kardeşimi yaktınız, beni de mi yakmak istiyorsunuz?" diyerek bu teklifi kabul etmediğini ve Ökkeş Kenger'in yanından ayrıldığını, 18 Aralık 1978 Pazartesi günü eski belediye önünde yine yanına gelen sanık Ökkeş Kenger'in "Sana bir görev vereceğim, yapmazsan seni harcarız" dediğini, sanığı atlatarak yanından ayrıldığını, akşam eve gelip kardeşi Mehmet İlhan'dan bir arkadaşının aradığını öğrenince Kümbet Çay Bahçesi'ne gittiğini, orada beklemekte olan sanık Ökkeş Kenger'in "Yarın akşam Çiçek Sineması'na patlayıcı madde atacağız. Esas işi biz yapacağız. Senin yapacağın işte korkacak bir şey yok. Taş atmak gibi bir şey" diyerek parkasının cebinden çıkardığı dinamit dokumunu kendisine verdiğini, Bir başka yarım dinamit daha göstererek bir arkadaşımla beraber sinemada olacağız. Yarın salondan sahneye geçip oradan atacağız. Sen yarın akşam sinema başladıktan sonra kaleye çıkan yoldan dolaş. Patlamayı duyduktan sonra elindeki dinamiti ateşleyip sinemanın damını at dediğini, 19 Aralık 1978 günü akşamı sinemadaki patlamayı duyunca kendisinin de elindeki dinamiti sinemanın damına fırlattığını, ancak dinamitin patlamadığını, sanık Ökkeşkenger'in "sen bizi kandırdın, dinamiti atmadın" dediğini söylemektedir. Maraş olayları gerekçeli karar sayfa 350. Sinemaya atılan patlayıcı ile ilgili olarak yargılanan diğer sanık Yunus İlhan'ın ifadesinde de Ökkeşkenger'in ifadesiyle ve patlayıcının atışı ile ilgili uyumludur. Ancak önemli bir ayrıntının gözlerden kaçırtılarak amiyane tabirle arada kaynatılmaya bırakıldığı görülmektedir. Yunus İlhan patlayıcıyı sinemanın içine değil damına attığını söylemektedir. Bu durumda sinemanın içine atılan patlayıcının kim tarafından atıldığı karanlıkta kalmaktadır. Ya Yunus İlhan doğru ifade vermemektedir veya içerideki patlayıcıyı atan birisi daha bulunmaktadır. Yunus İlhan aşağıda göstereceğimiz yüzleştirme tutanağında içerideki patlayıcıyı Ökkeşkenger'in kendisinin atacağını söylediğini ifade etmektedir. Maalesef kışkırtmanın bu yönü de sıkı yönetim yargısı tarafından açıklığa kavuşturulmamıştır. Sinemaya atılan patlayıcıdan dolayı yargılanan bu sanıkların yukarıda gösterilen ifadeleri dışında konuyla ilgili yüzleştirme, yer gösterme tutanakları bulunmaktadır. Bunlar, askeri savcılık hazırlık soruşturması klasör 1 sıra 51'deki polis ve jandarma tarafından yaptırılan yüzleştirme sonucu düzenlenen 20 Ocak 1979 tarihli tutanağa göre sanık Ökkeşkenger'in Yunus İlhan'a dinamiti sinemanın tenha olan ön sıralarına atması için ben verdim, o da attı dediği Maraş olayları gerekçeli karar sayfa 351, askeri savcılık hazırlık soruşturması klasör 1 sıra 50'deki polis tarafından yaptırılan yüzleştirme sonucu düzenlenen 22 Ocak 1979 tarihli tutanağa göre sanık Yunus İlhan'ın Ökkeşkenger patlamadan bir gün önce bana Kümbet Çay Bahçesi'nde yarım dinamiti verdi. Elindeki yarım dinamiti göstererek ben ve bir arkadaşım sinemanın içinde bu dinamiti atacağız. Sen de yarın akşam kaleye çıkan yoldan dolaşacaksın. Bizim attığımız dinamitin sesini duyduktan sonra elindeki dinamiti sinemanın damına atacaksın. Bu başkanın emridir. Yapmazsan seni harcarız demiştir. Ben de içerideki patlama sesini duyduktan sonra dinamiti ateşleyip attım. Ancak patlamadı. Sanık Ökkeşkenger'in patlama olduğu gece ben ve Mustafa Tecirli yarım dinamiti sinemanın tuvaletinde Yunus'a verdik. O da saat 20.45'te dinamiti attı dediği yazılmaktadır. Maraş olayları gerekçeli karar. Sayfa 351-352. Askeri savcılık hazırlık soruşturması klasör 1 sıra 52'deki polis tarafından düzenlenen 22 Ocak 1979 tarihli yer gösterme tutanağına göre Çiçek Sineması'na götürülen sanık Ökkeşkenger'in sinemanın üst balkon kısmına girişte sağ tarafta kadınlara mahsus tuvaletin önüne giderek dinamiti Yunus İlhan'a burada verdim. Kendisini ondan sonra görmedim. Dinamit patladığı sırada ben balkonda idim dediği yazılmaktadır. Maraş olayları gerekçeli karar sayfa 352. Görüldüğü gibi verilen ifadelerdeki ikrarlarda başka bütün tutanaklardan da gerçek tüm boyutlarıyla ve birbirini tamamlayan bir biçimde anlatılmaktadır. Bu tutanaklardan başka en önemli yüzleştirmenin yapıldığı bir tutanak daha bulunmaktadır. Askeri savcılık hazırlık soruşturması klasör 1 sıra 205, 206, 207 dizilerdeki Kahramanmaraş Sıkı Yönetim Komutan Yardımcılığı'nın askeri savcılığın istemi üzerine düzenlediği 4 Nisan 1979 tarihli tutanakta sanıklar Ökkeşkenger ile Yunus İlhan'ın 19-22 Ocak 1979 tarihleri arasında bir günde Sıkı Yönetim Komutan Yardımcısı huzuruna ayrı ayrı çıkarıldıklarında her iki sanığın da ayrı ayrı ilk ifadelerini inkar etmeleri üzerine sanık Yunus İlhan'a gerçekleri söyledikleri takdirde cezasının indirilebileceği, ağabeyinin de cezaevinde olduğu, kendisinin de hapse girmesi halinde ailesine bakacak kimsenin kalmayacağı, vicdan azabı duyacağı ve genç yaşta ömrünün büyük bir kısmını cezaevinde geçireceği telkin edildiğinde sanık Yunus İlhan'ın ağlayarak kendisini bu eyleme Ökkeşkenger'in ittiğini, olaylara karışmak istemediği halde Ökkeşkenger'in kendisini birkaç kez arayarak eyleme girmesi için baskı yaptığını, her seferinde direnmesine rağmen dinamit olayından kaçınamadığını anlatarak sinemaya dinamit atanın ve kale yolunda sinemanın damını atması için kendisine dinamit verenin Ökkeşkenger olduğunu, dinamiti aldığı gün Ökkeşkenger'in kendisini evden aradığını, bulamayınca küçük kardeşi Mehmet İlhan'a Kümbet Çay Bahçesi'ne gelmesini tembihlediğini, poliste alınan ifadesindeki diğer olayların doğru olduğunu, ancak dinamiti Ökkeşkenger'le kararlaştırdıkları zamandan daha önce ve fitili ateşlemeden attığını ve bir çay bahçesine giderek gelişmeleri orada beklediğini, daha sonra kararlaştırdıkları yerde Ökkeşkenger'le buluştuğunu, Ökkeşkenger'in kendisini ihanetle ve verilen görevi yapmamakla suçlayarak bunların hesabını soracağız dediğini söylediği, bunun üzerine huzuru alınan Ökkeşkenger'in Yunus İlhan'ın evini bilmediğini ve evine gitmediğini söylemesi üzerine, Yunus İlhan'ın kardeşi Mehmet İlhan'ın huzuru alındığında patlama olayından bir süre önce akşam üzeri parkalı bir gencin evlerine gelerek ağabeyi Yunus'u aradığını, evde olmadığını öğrenince de çay bahçesine gelmesini tembihlediğini, bu şahsı görürse tanıyacağını söylediği. Sanık Ökkeşkenger'in 14 sivil şahıs arasında konularak Yunus İlhan'ın kardeşi Mehmet İlhan'a gösterildiğinde Ökkeşkenger'i gösterdiği, bu teşhis üzerine sanık Ökkeşkenger'in artık doğru söyleyeceğini, poliste daha önce alınan ifadesinin doğru olduğunu, Yunus İlhan'ı dinamit atmak için katiyen zorlamadığını, olayların sadece bir kargaşa çıkması için planladıklarını, katliama kadar varacak bir olaylar zincirini yaratmayı düşünmediklerini ve katliama da katılmadıklarını beyan ettiği yazılmaktadır. Maraş olayları gerekçeli karar sayfa 353. Ökkeşkenger'in ve beraber yargılandığı Yunus İlhan'ın ilk ifade ve yüzleştirme ile yer gösterme tutanaklarındaki gerçekler bunlar. Şimdi konuyu özetlemeye çalışalım. Ökkeşkenger Maraş katliamı ile ilgili olarak arandığı günlerde 4 Ocak 1979 tarihinde jandarmaya teslim olur. 14 Ocak 1979 tarihinde kendi el yazısıyla yazdığı ilk ifadesini verir. Yukarıya alınmış olan kendi el yazısıyla yazılmış bu ifadede Çiçek Sineması'na kimin ve niçin patlayıcı attığını ayrıntılarıyla anlatılır. 4 gün sonra 18 Ocak 1979'da alınan ikinci ifadesinde aynı itirafları daha ayrıntılı olarak tekrar eder. 20 Ocak 1979 tarihli polis ifadesinden de aynı ikrarlara devam edilir. 20 Ocak 1979'da polisin ve jandarmanın yaptığı yüzleştirmeden de ifadeler aynıdır ve tutanakla kayıt altına alınır. 20 Ocak 1979'da Yunus İlhan'ın alınan ilk ifadesinden de verilen bilgiler birbirini tamamlayan bilgilerdir ve olay bütün açıklığıyla ortaya konmuştur. 22 Ocak 1979'da polisin yer gösterme tutanağından da aynı ifadeler tekrar edilir. Bütün bu ifadelerde Ökkeşkenger patlayıcı atma emrini kimin ve niçin verdiğini, patlayıcıyı atması için Yunus İlhan'ı nasıl görevlendirdiğini en ince ayrıntısına kadar anlatmaktadır. Yani kısaca 3 tutanak, biri ise el yazısıyla yazılmış 3 ifade ve Yunus İlhan'ın ifadesiyle Çiçek Sineması'na atılan patlayıcının sorumluları ve failleri açıkça ortaya konmuştur. Bu itiraflarla açığa çıkmaya başlamış olan Maraş katliamının gerçekleri 19-22 Ocak 1979 tarihleri arasında bir günde sıkı yönetim komutan yardımcısı tarafından yapıldığı belirtilen bir yüzleştirmeden sonra örtbas edilmeye ve faillerin izleri kaybolmaya başlamıştır. Bu tarihte başlatılan ve tüm katliam yargılanmalarının seyrini değiştiren düzenlemeyi anlamak, katliam yargılanmalarını anlamak için önemlidir. Ökkeşkenger'in kurtuluş günü 22 Ocak 1979. Belirtilen sürecin ve Ökkeşkenger'in beraatine nasıl gidildiğinin anlaşılabilmesi için bazı gelişmelerin yakından incelenmesi gerekmektedir. 22 Ocak 1979 tarihinde günlük faaliyetlerin içinde sessiz sedasız bir plan uygulanmaya başlanır. Bugün de neler olduğunu ve Ökkeşkenger'in kurtulmasının nasıl sağlandığını Ökkeşkenger'in kitabında ve gerekçeli karardaki bilgilerde görebiliyoruz. İşe Ökkeşkenger'in yakalanma süreciyle ilgili anlattıklarından başlanması gerekmektedir. Adı geçen kitabın ilgili bölümünde Ökkeşkenger, MHP Genel Merkez Yöneticisi Emekli Albay Tahsin Ünal'ı ve Sıkı Yönetim Komutan Yardımcısı General Tayyar Aygur'la ilişkisini, ayrıca bu subay ve general tarafından kendisine gösterilen sahiplenmeyi şöyle anlatmaktadır. Babam gizlice şu haberi de getirmişti. MHP Genel Merkezi'nden Kahramanmaraş'a gelen heyette bulunan Genel İdare Kurulu üyesi emekli albay Tahsin Ünal'ın, Harp Okulu'ndan öğrencisi Tuğgeneral Tayyar Aygur'un Kahramanmaraş'a sıkı yönetim komutanı olarak atanmış, teslim olmamı ve polise teslim edilmeyeceğimi ve ifademin kendilerince alınacağını söylemiş. Kanlı Oyun Ökkeş Şendiller, sayfa 98. Böylece istediği güvenceleri almış olan Ökkeşkenger, emekli subay, MHP üst düzey yöneticisi Tahsin Ünal'ın tavasutuyla ve sıkı yönetim komutanının koruması altında 4 Ocak 1979'da sözde teslim olmuştur. Ökkeşkenger 4 Ocak'la 22 Ocak arasında geçen sürede yukarıya aldığımız ifadeleri vermiş ve yüzleştirmeleri yaşamıştır. Bu ifadelerde ortaya çıkan durum ve bunun üzerinde gelişecek olan yargılamanın sonucu Ökkeşkenger açısından iyi görünmemektedir. Ökkeşkenger, katliama yol açan patlayıcının atılmasında yargılanacak, muhtemelen ceza alacaktır. Böyle bir gelişme ilgili güçlerce arzu edilmemekte ve önlenmesi istenmektedir. 22 Ocak 1979 gününe denk gelen ve bu aşamada yukarıda sözü edilen plan devreye konmuştur. 22 Ocak'ta aşağıyla alacağımız görüşmeyle Ökkeşkenger'in kaderini değiştiren ilk adım atılmıştır. Planın ayrıntılarını ve işletilmesi sürecini anlatmaktan ziyade Ökkeşkenger'in kitabından izlemek daha doğru olacaktır. Gözaltında gazeteciyle görüşme ve sahte imzalı dilekçe. Ökkeşkenger kitabında bu gelişmeyi şöyle anlatmaktadır. Komutanlığın kimseyle görüştürülmememiz hakkında kesin talimatı olmasına rağmen 22 Ocak günü sabah jandarmaların müsaması ile babamla kısa bir görüşme yaptım. Babam bir gazetecinin görüşmek istediğini söyledi. Hemen göndermelerini istedim. Her gün gazetesinden bir muhabir geldi. Nezarethanenin kapısında görüştük. Ben vereceğim bilgiyi verdim. Komutanla görüşeceğini söyledi, çıktı. Aynı gün akşama doğru apar topar beni sıkı yönetim komutanlığına götürdüler. Yunus İlhan da oradaydı. Gözaltına alınan 18 gün olmuştu. Biz sıkı yönetim komutanlığını daha yeni getiriliyoruz. O da babamla her gün gazetesinin muhabiri, durumu komutanla görüştükten sonra sağlanmıştı. Önce Naci Subaşı adında bir binbaşı ile görüştük. Yaptıklarınızı anlatın diye baskı yapıyordu. Kendisine meseleyi komutanla görüşebileceğimizi, onun dışında kimseyle konuşmak istemediğimizi izah eyledik. Kanlı Oyun Ökkeşşendiller, sayfa 118-119. Ökkeşkenger'in kendi anlatımlarıyla o gün yaşananlar bunlardır. İnsanların işkencelerde öldürüldüğünü, en yakınlarıyla bile görüşmenin hiçbir biçimde mümkün olmadığı o günlerde Ökkeşkenger'in sıkı yönetim komutan yardımcısından gördüğü müsamaha dikkat çekicidir. Bu ön görüşmede Ökkeşkenger'e gösterilen hoşgörü, binbaşı ile yaptığını söylediği konuşmadaki rahatlığı, aralarındaki muhabbetin derinliğini göstermekte, konunun anlaşılmasının ipuçlarını vermektedir. Ökkeşkenger'in kurtuluşuna giden sıkı yönetim komutan yardımcısı ile yapılan bu görüşmenin nasıl sağlandığını da gerekçeli karardaki bilgilerde ve kendi yazdıklarında görebiliyoruz. Anlatılanlara göre her gün gazetesinden birileriyle yapılan görüşmeden sonra askeri savcılığa Ökkeşkenger'in babası tarafından ve Ökkeşkenger'in adına atılan sahte imza ile bir dilekçe verilir. Bu dilekçenin sahteliği kayıtlarda şöyle belirtilmektedir. Bu dilekçede sanığı 22 Ocak 1979 günü saat 19'da Emniyet Müdürlüğü'nden sıkı yönetim nezaretine alındığı, dilekçenin sanığın babası tarafından getirildiği ve Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Teknik Bürosu'nca da yapılan mukayesede dilekçe altındaki imzanın sanığın imzasına benzemediği şerhleri bulunmaktadır. Maraş olayları gerekçeli karar sayfa 345. Bu sahte imzalı dilekçeyi veren ve sürecin değişmesini sağlayan sözde gazetecinin çalıştığı Her Gün gazetesi, dönemin MHP'sinin yayın organı olan bir gazetedir. MHP'nin eğitimci kadrosunda burada istihdam ve finanse edilmektedir. Bu kadroda bulunanların çok büyük bir kısmı illegal güçlerle yakın ilişki içindedirler. Söz konusu Her Gün gazetesinden gelen birileri Ökkeşkenger adına sahte imzalı bir dilekçe yazarak komutanla görüşmek istediğini belirtir ve Ökkeşkenger kendi anlatımıyla apar topar aynı gün akşamında sıkı yönetim komutan yardımcısı Tayyar Aygur'la görüşür. Bu bilgiler ışığında baktığımızda sıkı yönetimin bütün yasaklarını aşarak Ökkeşkenger'le görüşebilen, Ökkeşkenger'in komutanla görüşmesini sağlayan, sahte imzalı dilekçeyi hazırlayan, böylece Ökkeşkenger'i komutanla görüştüren Her Gün gazetesindeki bu sözde gazetecinin nasıl bir gazeteci olduğunu tahmin etmek hiç de zor değildir. Komutanla görüşme. Ökkeşkenger adına dışarıda yazılan ve sahte imzalı olan dilekçede ilk elde o ana kadar verilen bütün ifadeler reddedilmiştir. Beraberinde yapılanların bir komplo olduğu iddia edilmiş ve komutanla görüşmek istediği belirtilmiştir. Şeklen bu sahte dilekçe ile ama esasında Ökkeşkenger'in kendisinin de yazdıklarına bakılırsa Her Gün gazetesinden gelen birilerinin girişimiyle Ökkeşkenger'in komutanla görüşmesi sağlanmıştır. Ökkeşkenger bu görüşmeyi yazdığı kitapta şöyle anlatmaktadır. O zamanki sıkı yönetim komutan yardımcısı Tuğgeneral Tayyar Aygur Paşa ile görüşmemizde Yunus İlhan'la beraberdik. Komutanın odasında bir binbaşı ve 3 sivil şahıs daha vardı. Bunlardan birisi daha sonra tespit ettiğim kadarıyla MİT sorumlusu Kadir isimli şahıstı. Komutan önce babam ve gazeteciyle nasıl görüştüğüm üzerinde durdu. Lavaboya çıkarken kapıda jandarmalar farkında olmadan görüştüğümü anlattım. Daha sonra hadiseler hakkında sorular sordu ve itiraflarda bulunduğumuzu söyledi. Olanları geniş geniş anlattık. İşkence altında olduğumuzu ve hadiselerin sorumluluğunun bize zorla yıkılmak istendiğini anlattık. Komutan, oğlum bu hadiseler sizin boyunuzu aşar. Bunu biz de biliyoruz. Soldan her şey elimizde. Silahlar, mermiler, dokümanlar hepsini yakaladık. Hatta Ermeni Garbis adında birinin olduğunu tespit ettik. Eğer bu şahıs ölenler arasında değilse yakında bir vilayetin başını daha yakabilir. İnşallah ölen yedi sünnetsizden birisi budur. Bunları biliyoruz. Peki bu sağdaki çarıklı Mehmet Ağa'yı kim sokağa döktü, biz bunu arıyoruz diyerek özellikle konu üzerinde durdu. Kanlı Oyun Ökkeş Şendiller, sayfa 119-120. Ökkeş Kenger'in anlattıkları korkunç bir katliamın bir nolu sadı ile onu cezalandırması gerekenler arasındaki ilişkiyi ve ilişkinin düzeyini göstermektedir. Sanık Ökkeş Kenger, komutanlardan birisinin görüşme isteğini reddedebilmekte, diğerlerine ise geniş geniş anlattık diyerek nasıl bir rahatlık içinde olduğunu ifade etmektedir. Görüşmeyle ilgili kullanılan ifadelerdeki laubaliliğe bakılırsa, sıkı yönetim komutan yardımcısı Tayyar Aygur ile MİT sorumlusu Kadir'in de içinde olduğu dönemin iyi çocuklarından oluşan bir arkadaş grubunun bir çay bahçesinde çay sohbeti yapıyor oldukları izlenim edinilmektedir. Zaten sürecin devamında gelişmelerin böyle olduğu daha açık görülebilmektedir. Adı geçenlerle birlikte yapılan bu görüşmeyle katliam davasının da Ökkeş Kenger'le ilgili olan davaların da seyri tam tersi yönde değişmeye başlamıştır. Konu şöyle özetlenebilir. Ökkeş Kenger ve arkadaşları yapılan bu yüzleştirme ve görüşmeye kadar verdikleri tüm ifade ve tutunağı tutanaklarda Çiçek Sineması'na nasıl ve ne amaçla patlayıcı attıklarını, Mağaralı Mahallesi'nde Ökkeş Kenger'in nasıl aktif bir saldırgan olarak görev aldığını ayrıntılı olarak anlatmaktadırlar. Ökkeş Kenger'in yakalandığı 4 Ocak'tan 22 Ocak'a kadar durum bu şekilde gelişmiştir. 22 Ocak'ta sıkı yönetim komutan yardımcısının huzurunda yapılan bu yüzleştirmede önce inkar yoluna gidilmiş, ancak bunun imkansız ve gereksiz olduğu düşünüldüğünden olacak ki bazı temel değişiklikler yapılarak ifadeler yeniden düzenlenmiştir. Yeniden şekillendirilen bu ifadelerde birkaç temel değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliklere göre Ökkeş Kenger sinemaya bomba atılmasıyla ilgili iddiayı kabul ediyor görünmektedir. Ama bu kabule rağmen ayrıntılarda yapılan düzenlemelerle Ökkeş Kenger'in kurtuluşuna giden yol açılmaktadır. Birincisi, sinemaya atılan patlayıcının katliam çıkartmak amacıyla değil, kargaşalık çıkartmak ve basit bir amaçla atıldığı söyletilmiştir. Böylece sinemaya atılan bomba ile katliam arasında bağlantı kopartılarak Ökkeş Kenger'in katliamdaki rolü gizlenmiş, Ökkeş Kenger'in suçu hafifletilerek beraatının önü açılmıştır. İkincisi, aynı düzenlemenin bir parçası olarak Ökkeş Kenger'in Mağaralı Mahallesi saldırılarında yer aldığı tamamen ortadan kaldırılmış, ifadesinden çıkartılması sağlanmıştır. Sonuçta sıkı yönetim komutanının yaptığı bu yüzleştirme ile sözde Ökkeş Kenger'e sinemaya atılan patlayıcıyı attığı itiraf ettirilerek bunun karşılığında katliamla olan ilişki ve bağlantı ortadan kaldırılmıştır. İfadeler üzerinde yapılan bu düzenleme, Ökkeş Kenger'in beraatını ve katliamın esas unsurlarının gizlenmesini ve kurtulmasını sağlayan en önemli düzenlemedir. 34. ayrımın sonu, sayfa 474.